Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Erkam Radyo stüdyolarında her zaman olduğu gibi. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Geçmiş merhaba. Olsun, biraz rahatsızlığınızda evet, söz konusu Allah şifa versin.
Mevsim geçiş olunca bir evet. Kırgınlık vardı.
Evet hocam, yine Gazze'de terör devleti İsrail'in saldırıları maalesef devam ediyor. 40 günü aştı artık ve bu saldırılar dünyanın gözü önünde maalesef soykırım boyutuna ulaştı. Bir vahşet yaşanıyor. Dünya seyirci, İslam ülkeleri geçen hafta cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad şehrinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak zirvesine ev sahipliği yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirvede yer aldı ve en güçlü, en sert mesajları verdi desek yeridir. Alınan kararlar nelerdi? Nasıl bir sonuç çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, malumunuz çok ümit vardı bu toplantıdan. Bir kesin sonuçların çıkacağına yönelik açıklamaları vardı. Sizce buradan çıkan sonuçlar Gazze'de yaşananların durdurulmasına bir önayak olabilir mi, olabilecek mi? Bunu konuşalım. Bu zirvenin daha fare doğurdu şeklinde eleştirilere muhatap olması noktasında da neler söylersiniz? Buyurun.
Şimdi Gazze'de İsrail'in hava bombardımanı başladıktan bir ay sonra İslam İşbirliği Teşkilatı
anca
bir ay geçtikten evet. Sonra geçen cumartesi başlı başına bu bir vehamettir zaten. Hı hı. Çünkü bir İslam coğrafyasında bir toprağa tecavüz ediliyor. Kadın çocuk demeden siviller katlediliyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini ve yerinden yurdundan edilip Kuzey Gazze'den güneye doğru göç edenlerin sayısı 1 milyonu geçiyor.
Evet.
Ve bir ay sonra da lütfedip
toplanabiliyorlar.
Buradan zaten bu kadar geç toplanılmasından da anlayabiliriz ki böyle dişe dokunur bir kararın çıkmayacağını anlayabiliriz. Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en geniş katılımlı topluluğudur İslam İşbirliği Teşkilatı, 57 evet. Ülkesi vardır, üyesi vardır. Ancak bu ülkelerin bir kısmı mesela Afrika'da sömürgeden yeni kurtulmuş ülkelerdir. Onların böyle bir inisiyatif alma yetkisi yoktur. Burada Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, İran, Pakistan
evet.
gibi ülkelerdir bu işin yani son 30-40 yılda bu Filistin meselesinde, Mescid-i Aksa konusunda inisiyatif alan ülkeler. Son zamanlarda Körfez'in işte Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri de bu paranın gücüyle evet. belli noktalarda arabulucu ve sorun çözücü olarak hı hı. devreye girebiliyor. Ancak burada İran faktörüne biraz dikkat çekmek istiyorum. İran bütün Orta Doğu coğrafyasındaki yapılanmasını kendi güvenliği üzerine esas almıştır. Yani burada bir ümmet bilinci yahut da hı hı. İslam dünyasının çıkarı falan değildir. Kendisinin nükleer bomba veyahut da nükleer evet. santral kurup uranyum zenginleştirmesi yapmasından dolayı dünyada Amerika, İngiltere ve İsrail'in başını çektiği bu evangelist ve siyonist ekip İran'a çok katı ambargolar uyguladılar. Hatta nükleer tesislerinin bombalanması tehdidi var. İran buna karşılık İsrail'i çevreleyen işte Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de ve Lübnan Hizbullah olarak yani İsrail'i bir çevreleme harekatı yaparak kendi güvenliğini esas alıyor. Yoksa Gazze'deki insanların başına gelenler direkt olarak İran'ın menfaatine dokunmadığı için çok da fazla sadece tribünlere oynayan evet. bir demeçler veriyor. Ancak İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'ni de birbirinden ayırmamız lazım. Hı hı. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'na 57 tane ülke üye iken Arap Birliği 22 üyeden oluşmaktadır. Zaten Mısır'ın başkenti Kahire'de Cemal Abdülnasır döneminden beri var olan bu teşkilat, Osmanlı sonrası bir ümmet bilinci oluşmasın diye Araplar arasında
İngilizler tarafından
sosyalizm ve Arap milliyetçiliğe dayalı bazı ideolojisinde temellerini oluşturuyor. Kurulmuştu. Zaten kuruluşu bir İngiliz aklına dayanıyor.
Eder, evet.
Bu nedenle de Arap Birliği kurulduğu günden bu yana sadra şifa doğru dürüst bir karar alamamıştır. Çünkü diyelim ki Körfez ülkeleri bir şey söylemişse, Kuzey Afrika'da bir Libya, Tunus, Fas başka bir şey demiştir. Mısır bir şey söylemişse öbürü, çünkü kendi aralarında bir çıkar çatışması, Arap Ligi'nin liderliği ve ayak oyunları olduğu için maalesef bir sadra şifa karar alınamamıştır. Bu yıllardan beri böyledir. Ancak bu son toplantıda Filistin topraklarında malumunuz bir Gazze şeridi var, şu an bombardıman altında olan, tam abluk altında olan, bir de Batı Şeria, yani Kudüs'ten başlayıp Doğu Kudüs'ten başlayıp bu Gor Çukurlu, Lut Gölü dediğimiz Şeria Nehri'nin olduğu yere kadar, şimdi Doğu Şeria Ürdün'dür.
Evet.
O Şeria Nehri'nin batısını oluşturan ve şu anda Ramallah merkezli Yasir Arafat'ın Oslo görüşmelerinde kısmi bir özerk yapı oluşturulan o bölgede İsrail yani 1967 işgalinden bu yana taksit taksit her gün bir mahalleyi, bir evi yıkıyor,
evet,
birkaç kişiyi öldürüyor, haksız, hukuksuz
eylemler
yapıyor, evet, ama yavaş ve derinden yapıyor bunu. O da dünyada işte diyor ki Batı Şeria'da çatışmalarda iki Filistinli öldürüldü.
Evet, bu kadar.
Bu kadar. Dolayısıyla artık insanlar da bu haberleri duya duya
kanıksadılar.
Şu anda hadi diyelim ki Hamas İsrail birliklerine saldırı yaptı, bombalıyorsunuz. Peki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya cuma namazı kılmak isteyen insanları niye engelliyorsunuz? Üzerine lağım suyu sıkıyorsunuz. Veya Nablus'ta, El Halil'de, Cenin'de, Ramallah'taki insanların evlerine niye el koyuyorsunuz? Bu toplantının sadra şifa, dişe dokunur tek kazanımı, bu Batı Şeria'daki İsrailli Yahudi yerleşimcilerin terörist olduğu kararı, evet, çıkarılmıştır. Çünkü hakikaten teröristlerdir. Sivil görünümlü, hepsi
silahlı.
Tepeden tırnağa silahlı, fanatik, kökten dinci Yahudilerdir. Bunu altını çizerek söylüyorum. Yani bu kökten dincilik İslam toplumunda olan bir şey değildir. Yani Müslüman işte selam verir, kendinden emin olunan insandır. Ama bu Yahudi fanatikler hakikaten onlar insan değildir diyor. Yani onların kadınlarını öldürmek, çocuklarını öldürmek, topraklarına el koymak yani bizim en doğal hakkımızdır diye iman etmiş sapık bir ideolojidir. İnanmış. Bu.
Evet.
Takıntılı bir, hastalıklı bir yapıdır.
Siyonizm.
Dolayısıyla işte bunların en uç versiyonları da şu an Batı Şeria'daki illegal yerleşimcilerdir. Yani bir planlama yapılıyor. Orada önce en verimli toprakların olduğu, su kaynaklarının olduğu bölgeye de Filistinli'nin evine el konuyor. Hatta diyelim ki bir Filistinli çocuk bir İsrail askerine bıçak çekti, bıçakladı veya yaraladıysa ailesinin evini yıkıyorlar.
Evet.
Yani dünyada benzeri bir
uygulama yok, cezalandırma sistemi yok.
İşte Batı Şeria'da da İsrail bunu yapıyor. Dolayısıyla da yani Gazze'de Hamas şöyle yapmasaydı böyle olurdu demek çok da makul ve mantıklı, inandırıcı bir şey değildir. Zaten İsrail'in politikası zamana yayarak yavaş yavaş yok etme projesidir. İşte Hamas da yani biz zaten burada yavaş yavaş ölüyoruz. Bari bir huruç hareketi yapalım bakalım.
Dünyanın gündemine bu konuyu
oturalım dedi. Ama insanlığın da ne kadar duyarsız,
demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının,
yani bu sözlerin ne kadar boş olduğunu, demokrasi, insan hakları, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, hepsinin aslında kendilerinin kurmuş olduğu müesses nizamlarını sürdürebilmek için yaldızlı sözlerden ibaret olduğunu bu Gazze'de bombardımanda yaşayarak gördük maalesef.
Şimdi hocam bir de bu toplantıda İsrail'e bir boykot uygulanması teklif ediliyor. Ya da İsrail'e yardım götüren uçakların hava sahasını bu ülkelerin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin hava sahasını kullanması engellensin deniliyor. Ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn bu karara karşı çıkıyor. Böylesine bir karar alınamıyor. Aslında ciddi somut bir adım atılacaksa bu önemli bir karardı ama böylesine bir karar alınamıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn'i anlıyoruz. Ama Fas'ın bu noktada karşı duruşunun sebebi nedir? Bunu da konuşalım.
Fas'tan başlayalım, sonra diğerlerini de birkaç cümleyle izah etmeye çalışalım inşallah. Malumunuz Fas, biz onlara Fas diyoruz.
Evet.
Onların Arap literatüründeki ismi Mağrib'dir. Ve Batılılar da Morokko derler. Morokko ismi de işte bakın Moritanya, Moro Müslümanları. Yani Endülüs zamanında Müslüman olan kişilere verilen bir isimlendirmeydi. Nasıl ki bizim dedelerimiz, ninelerimiz bir Rus'a da, Alman'a da, İngiliz'e de küllü gavur der.
Evet.
Onlar da Müslüman kimliği olan kişiler Moro diyorlardı. İşte Morokko ismi oradan gelen bir ülke, Mağrib ülkesi. Fas köklü bir geçmişi olan bir ülke. Krallıkla idare ediliyor. Ve Fas'ın güneyinde İspanyol sömürgesiyken daha sonra boşaltılan Batı Sahra bölgesi var. Yani Batı Sahra ile Fas ikisi birden Türkiye kadar bir alan. Ama Batı Sahra Türkiye'nin yaklaşık yarısı kadar, %40'ı kadar bir alan. 500 bin insanın yaşadığı çöl, Sahra çölü. Orada soğuk su akıntısı olduğu için coğrafi faktörlerden dolayı da dinamik yüksek basınç etkisiyle Sahra çölü deniz kıyısına kadar geliyor. Ve balık kıyısı dünyanın en zengin balık potansiyeline sahip. Ve Batı Sahra dünyanın yine en zengin fosfat dediğimiz gübrenin ham maddesine sahip. İşte Fas burayı ele geçirdiğini, yani buranın kendine ait olduğunu söylüyor. Cezayir destekli Polisario cephesi de oranın ayrı bir devlet olmasını istiyor. Kendine bağlı bir devlet yapısı. Dolayısıyla Cezayir ile Fas arasında da yıllardan beri böyle bir sürtüşme söz konusu. Bu Batı Sahra'nın kontrolü konusunda. İşte Gazze'de, Batı Şeria'da İsrail nasıl o bölgeleri işgal etti ve kendi toprağı gibi görüyor. İşte dünyadaki Amerika, İsrail gibi ülkeler dedi ki siz şeyden yana tavır alırsanız, İsrail'in haklı olduğun yanında durursanız biz de sizin bu Batı Sahra konusundaki tezlerinizi kabul ederiz gibisinden. Yani Fas'ın bu konuda İsrail yanlısı bir politika izlemesinin böyle bir sebebi var. Ancak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkeler ise bunlar krallık, monarşi ile yönetildiği için Hamas dediğimiz yapı ise Filistin İslami direnişi tıpkı Türkiye'deki Milli Görüş Hareketi, Mısır'daki İhvan-ı Müslümin Hareketi, Tunus'taki Nahda Hareketi gibi insanları ikna etmeye dayalı silaha başvurmadan sandıktan halkın iradesiyle seçilip iş başına gelmeyi hedefleyen bir yapı. Sandık, seçim ve halkın iradesi deyince de işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler buna pek haz etmiyorlar. Ve dolayısıyla Hamas'ın militanlarının yok edilmesi onların en çok istedikleri, İsrail kadar istedikleri bir durum maalesef.
Evet, maalesef. Hocam Gazze'de son günlerde terör devleti İsrail hastaneleri hedef almaya başladı ve bu hastanelerde Hamas'ın bulunduğunu iddia ediyor ya da rehinelerin, esirlerin burada tutulduğunu iddia ediyor. Onları kurtarabilmek adına ya da Hamas'a baskın düzenlemek iddiasıyla hastaneleri kuşatıyor, baskın düzenliyor. Hastaların tedavi imkanları zaten yok, bunları tamamen yok ediyor ve küvezdeki bebeklere kadar birçok insan maalesef bu baskınlarda hayatını kaybetti, şehit oldu ve bu baskınlar insanların sığındıkları hastanelerin de güvenli olmadığını bir kez daha gösterdi Gazze'de. İsrail bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. Yani normal bir savaş yürütmüyor. Cephe hattında birebir bir mücadeleye giremiyor ama hastalarla, bebeklerle, yaşlılarla uğraşmayı kendine vazife ediliyor ve onları mağlup ederek büyüdüğünü zannediyor. İsrail'in bu tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? Buradan devam edelim.
İsrail zaten 17 yıldan beri zaten Gazze şeridinde tam abluka uyguluyor havadan, denizden ve karadan. Buna rağmen bunca baskıya, zulme rağmen Gazze halkı topraklarını terk etmediler. Orada canları pahasına kaldılar. Ve direnişi de yerin altına, tünellere kaydırdılar.
Evet.
40 günü aşkın süredir bombardıman yapıyorlar. Ama hala tünellerin yeri konusunda herhangi bir ipucuna ulaşabilmiş değiller. Bakın 40 günü aştı.
Evet.
Burada karşınızda İsrail olduğunu sanmayın. Çok büyük yanılsama olur. Çünkü dijital teknolojide, uydu sistemlerinde Amerika dünyanın çok çok önünde bir evet. yapıya sahip. En son sistem savaş gemisini buraya getirdi. Uydular Gazze'nin tepesinde. Yani öyle ultraviyole ışınlar gönderiyorlar ki yerin 30-40 metre derinliğe kadar olan yerdeki metalleri, şeyleri görebilecek teknolojiye sahipler. Şimdi bütün bunlara rağmen herhangi bir
başarı elde edemediler.
Ulaşamadılar. İşte Gazze'de ne yaptılar? Kadınları, çocukları, sivilleri hava bombardımanıyla katlettiler. Sonra hastane bombardımanına başladılar. Elektriği, suyu kestiler.
Evet.
Ve bu dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir karşılığı, yani karşınızda bir düzenli ordu olmadan yapılan bir
asimetrik
savaş. Şimdi İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in o Bedir kuyularını tutup da hı-hı. arkasından o müşriklerin su almak istediğinde müsaade ediyor. Yani evet. O su kullanılması gereken bir şeydir deniyor.
Haktır.
Haktır deniyor. İsrail bakın 40 günü aştım. Su vermiyor, elektrik vermiyor. Küvezdeki çocukların hayatını sürdürebilmesi için yakıt tankerlerinin girmesi lazım. Ona da
izin vermiyor.
Çok sınırlı bir şekilde giren yakıtı da Birleşmiş Milletler
misyonlarının kullanmasındaki
araçlara evet. tahsis edilmesi karşılığıyla giriyor. Şimdi böyle bir eşitsiz dünyadayız ve eğer bu yapılan zulüm Müslümanlara değil de mesela bakın Ukrayna'da Rusya'nın yapmış yani. Olduğu işgal sırasında hepsi insan hakları şampiyonu olmuştu.
Evet, Rusya şeytanlaştırılmıştı.
Bakın, Ukrayna'dan Türkiye'ye hatır sayılır bir göç geldi başta Antalya evet. olmak üzere. Türkiye'de bazı kesimler onlara hiç de niye geldin demediler. Yani bu Suriyelilere, hı hı. Müslümanlara, Araplara yahut da Afganlara gösterdiği tepki göstermediler. Yani sanki dert mülteci falan değil de gavurluklarından yani hı hı. Müslüman insanları görmek istemiyorlar. Bunu da ayrıca not evet, etmekte evet. fayda var. Şimdi bu bölgede göz göre göre bir soykırım yapılıyor. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın birçok başkentlerinde binlerce insan gösteri yapıyor. Ancak en tepedeki parlamenterler, idareciler hiç
görmezden geliyor.
Kulak ardı ediyor.
Evet.
Ve bunun sebebine baktığımızda da aslında Almanya diye, İngiltere diye, Fransa diye bir devlet var ama bu devletin London of City'deki Yahudi bankerlerin parasına muhtaç olduğunu ve her ülkenin milli gelirinden daha fazla borçlarının olduğunu hı hı. ve bu borç sarmalında olan ülkelerin işte bu konuda sesini çıkardığında işte kredi notunun düşebileceğini, hı hı. ekonomisinin bozulabileceğini düşünerek sesini çıkarmıyorlar. Evet. Olay insanları önce sekülerleştiriyorlar, evet. sonra moderniteye, lüks hayata alıştırıyorlar. Arkasından da midesinden bu şekilde bağlıyorlar.
Ya da ses çıkarıyor, birkaç gün sonra geri vites atmak zorunda kalıyorlar. Macron gibi hocam. Önce İsrail'e destek ziyaretinde bulundu. Sonra geçen gün bu bir savaş suçu dura getirdi Macron. İşte bebeklerin, insanların katledildiğini söyledi. Sonra Netanyahu'dan azar işitince tekrar eski konumuna geri döndü.
Macron yıllardır omurgalı bir duruşu olmayan, rüzgara göre yelken açan bir politik figürdür. Ama sonuçta küresel sermayenin de Fransa'daki bekçisidir, nöbetçisidir, evet, diyebiliriz. Bu nedenle de Fransız halkından çok küresel sermayenin çıkarlarını korur. Bu nedenle de İsrail aleyhine bir şey söylediği zaman da kendini oraya getiren güçlere karşı meydan okuma olur bu. Bunu yapamazlar.
İngiltere'de hocam ilginç bir hadise yaşandı. İngiltere'de insanların Filistin'e yönelik destek gösterilerine karşı çıkan İçişleri Bakanı görevden alındı. Ve yerine de eski Başbakan Cameron atandı. Bu biraz yani İngiltere'nin duruşuna da bakınca farklı bir uygulama gibi geldi. Bunun arkasında yatan sebep neydi?
Hayır, bu benim kişisel değerlendirmem şu.
Buyurun.
Mesela Birleşik Arap Emirlikleri diye bir ülke var. Ama bu ülkenin nüfusunun zaten %12'si, %13'ü Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, geri kalanı yabancı işçi. Ve bütün üst düzey işler, dış politika, ekonomi İngilizler tarafından belirlenir. Yani İngiltere'ye rağmen o körfez ülkelerinin birçoğu hiçbir iş yapamaz. Yani İngiltere oradaki muhtemetleri vasıtasıyla işlerini kotarıyor ve sokağın gazını almak veya dünya kamuoyuna da demokrat görünme adına işte o gösterilere karşı biraz sert davranan İçişleri Bakanlığı alıyor, yerine başka birini koyuyor. Bu şekilde de İslam dünyasına, çünkü hala direkt veya dolaylı sömürdüğü yerler vardır. Yani Amerika'dan farkı şudur İngiltere'nin. Mesela Irak işgal edildiğinde İngiliz birlikleri Basra'ya konuşlandı.
Evet.
Amerikalılar Bağdat, Musul, Kuzey ve Orta Bölge'ye. Amerika'nın olduğu yerlerde sürekli kargaşa ve silahlı mücadele oldu. İngilizler tereyağından kıl çeker gibi bölgeyi idare ettiler. Çünkü İngilizler hangi düğmeye bastığında nereden hangi ses geleceğini biliyor. Dengeleri iyi hesap ediyor. Ve şu anda dünyada bu insan idare etme, insan satın alma, devletleri işten ele geçirme konusunda İngilizlerin üzerine bir ülke hemen hemen yok gibi. Zaten 22 Arap ülkesi var diyoruz. Sınırlarını cetvelle çizen de İngilizlerdir. Yani hepsinin hani tabiri caizse ebesi doğumunda İngiliz aklıdır. Bu nedenle de İngilizler adamın bayrağını çizmiş, bu senin bayrağın demiş, burası senin başkentin, burası senin sınırların demiş, seni şu aile yönetecek demiş. Hepsine karar vermiş ama geriye dönüyor. Sanki demokrasiden, insan haklarından yanaymış gibi de dünyaya mesaj veriyor.
Evet. Yani
İngiliz aklı diyor.
Evet hocam, bu arada bir düzeltme yapayım hemen. Görevden alınan İçişleri Bakanlığı'nın yerine Dışişleri Bakanı Cleverley getirildi. Onun yerine de Dışişleri Bakanlığı'na Cameron getirildi. Bunu da düzeltmiş olalım. Bir ara verelim hocam. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında diğer önemli başlıklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Gazze'de hastahaneler vuruluyor dedik. Son olarak Türkiye'nin de bir orada hastanesi vardı. Kanser hastalarına bakan bir onkoloji hastanesi vardı. O da işlevsiz hale gelmişti. Türkiye kanser hastalarını Mısır'ın aracılığıyla Türkiye'ye getirdi. Mısır'ın da müsaade ettiği ilk ve tek ülke Türkiye bu noktada. 27 hasta ve refakatçisi önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da nezaretinde Ankara'da Bilkent Hastanesi'nde, şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada hastaları ziyaret etti. Tek tek her biriyle sohbet etti. Türkiye'nin bu hamlesini nasıl değerlendirirsiniz? Daha sonra işte daha farklı şeyler yapma adına bir öncelik olabilir mi?
Şimdi Gazze, Batı Şeria, İsrail'in 1967 6 gün savaşlarında işgal ettiği ve 67'den bu ana işgal altında olan topraklardır. Bu nedenle İsrail o insanlara ne vatandaşlık veriyor, ne insan hakları konusunda bir gelişme sağlıyor. Ama öylesine bir yoğun abluka uyguluyor ki ya yani hedefi bu insanların buradan göçüp gitmesini istiyor. Ve Filistinliler de topraklarını terk etmiyorlar. Şimdi Türkiye dahil olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesinin şu anda Gazze'deki çatışmada oraya direkt yardım göndermesi diye bir şey söz konusu değil.
Evet.
Sadece en güneyde Refah sınır kapısı var.
Evet.
Mısır'la bağlantıyı sağlayan. Orada da Sisi'nin inisiyatifine kalmış bir durum.
Evet.
Böyle çok acil sıhhi malzemeler yahut da İsrail'le karşılıklı mutabakat olup da işte kanser hastaları,
evet,
benzeri
ağır hastalar,
durumlar,
evet,
istisnaların dışında yani oraya yardım götürmek de mümkün değil zaten. Geçen bir sosyal medyada sıradan adını şanını bilmediğimiz bir vakıf diyor ki Gazze'de su dağıtıyoruz diyor. Ya sen Gazze'ye nasıl giriyorsun da nasıl su dağıtıyorsun yani? Böyle bir şey mümkün değil.
Evet.
Yani bu nedenle çevrenizde de böyle adı şanı belli olmayan Gazze adına yardım topluyoruz diyen insanlara karşı da dikkatli olmamız lazım. Çünkü Gazze'ye girmek şu an mümkün değil. Yani o 40 kilometre uzunluğunda, 15 kilometre genişliğinde, 350 kilometre karelik alan 40 günü aşkın bir süredir her gün. Yani şu anda Japonya'ya, Hiroşima, Nagasaki'ye atılan atom bombasından daha fazla etkili,
evet,
bombardımana tabi tutuldu orası. Ve insanlar her an üzerlerine bir bomba düşme tehdidiyle yaşıyorlar. Elektrik yok, su yok, gıda yok. Mevcut daha önce stokladıkları ne varsa onunla hayatiyetini sürdürmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye şunu yaptı. O Refah sınır kapısının hemen olduğu yere Arişe, Mısır topraklarında sahra hastaneleri kuruyor. Yani Gazze'de ağır yaralı olarak gelenler,
evet,
olursa yani onun uçağa binip hastaneye ulaşması çok zaman alabilir.
Bu acil nedenle müdahale
hemen
için.
Mısır, hı-hı, bakın Mısır toprakları içerisinde sahra hastanesi,
evet,
kurarak Türkiye böyle bir yardım
atıyor,
elini, hı-hı, uzatıyor. Hakkını yememek lazım. Katar da bu konuda samimi, canhıraş,
evet,
mücadele ediyor. Ama diğer ülkelerin çok da fazla yani sözde dile getiriyorlar ama çok da canları yanarak işte bu Gazze'deki insanlara ne yapabiliriz derdinde olduğunu söylemek de çok da doğru,
evet,
değil. Herkes bu işin PR'ını yapmaya çalışıyor kendine göre maalesef.
Maalesef. Bu arada İstanbul'da da bir lider eşleriyle düzenlenen Filistin zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği ve Katar, işte Özbekistan, farklı ülkelerden lider eşlerinin katıldığı bir zirveydi. Dünyaya buradan da bir mesaj verildi. Buna da değinirsek.
İnanın Türkiye, evet, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gerek Türk Devletleri Teşkilatı'nda gündeme tutarak inisiyatif alıyor.
Evet.
Yoksa diğer ülkelerin çok da bir derdinin olduğunu söyleyemeyiz.
Peki hocam. Gazze'de yaşananları bu şekilde özetlemiş olduk. Ona dair yansımaları konuştuk. Diğer başlıklara da bakalım. Azerbaycan tezkeresi bir yıl uzatıldı. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde son yıllarda zirve yaşanıyor. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulmasıyla birlikte bir yıl daha Türk askeri Azerbaycan'da görev yapacak. Buna dair neler söylersiniz? Ermenistan'ın da bu arada hocam kendine yeni bir güvenlik yoldaşı aradığı ifade ediliyor. Rusya'dan, evet, ümidini kesti.
Evet.
ABD ile istediğini bulamadı. Bu konuda da neler söylersiniz?
Ermenistan'ın tarih boyunca hamisi Rusya olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa da sürekli Ermenilerin arkasında durmuştur. Çünkü Ermeni diasporasının en güçlü olduğu bu üç ülkedir: Rusya, Amerika ve Fransa. Minsk üçlüsü vardı bu Karabağ, hı-hı, işgalinden dolayı çözüm bulmak için. 30 yıl boyunca havanda su dövdüler. Herhangi bir dişe dokunur bir çözüm bulamadılar. İşte Türkiye'nin de desteğiyle birinci Karabağ Savaşı'nda 7 rayon kurtarıldı.
Evet.
Geçtiğimiz aylarda da ikinci bir harekatla Han kendi başta olmak üzere Karabağ'ın tamamı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi.
Evet.
Şimdi Türkiye Azerbaycan'a gönderdiği askerin sayısı o kadar önemli değil. Yani orada 300 asker, 3000 asker, 5000 askerin olması bir sembolik bir şey ifade ediyor. Esas buradaki verilmesi gereken mesaj, Türkiye sadece Ermenistan'a değil, Ermenistan'ın arkasında saf tutmayı düşünen İran, Fransa, Rusya, Amerika gibi batılı ve komşu ülkelere de diyor ki, yani Azerbaycan'ı burada yalnız olarak görmeyin. Azerbaycan'la Türkiye iki devlet, tek millettir mesajını evet. veriyor. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Ayrıca Karabağ'ın özerk statüsü sonlandırıldı. Han kenti merkezi Dağlık Karabağ Cumhuriyeti vardı, feshedildi ve 100 bin civarında bu Han kenti, Şuşa, Hocalı bölgesinde yaşayan Ermenilere de şu söylendi: İsterseniz Ermenistan'a göçebilirsiniz, isterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak hı hı. kalıp evinizde, köyünüzde normal durumunuzu sürdürebilirsiniz. Ama artık özellik, bilmem bağımsızlık falan, bu tür şeylerin olamayacağı karara bağlandı. Bir de Zengezur koridorunun açılması evet. konusu, meselesi vardır. Türkiye'nin Kafkasya ve Türkistan'la, hatta Tarihi İpek yolunun, baharat yolunun tekrar canlandırılması konusunda Şanghay, Pekin'den Londra'ya kadar giden kuşak yol projesinin de canlandırılması adına bu Zengezur koridorunun açılması gerekiyor. Bu Azerbaycan'a gönderilen askerlerin belli misyonları arasında bunu da sayabiliriz.
Peki hocam. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye bir onay vermişti, fakat bunun meclisten geçmesi gerekiyordu. Dışişleri Komisyonu'nda dün görüşüldü bu dosya, ama ileri bir tarihe ertelendi. Bir de Macaristan'dan bir açıklama geldi. Macar milletvekili henüz bunu onaylamak için erken olduğunu ifade evet. etti. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda 50 yılı aşkın bir süredir kapıda bekletildiğini, çeşitli vaatlerle evet. havuç gösterip sözlerini tutmadıklarını düşünürsek, daha İsveç'in NATO'ya girme arzusu Ukrayna işgalinden sonra ortaya evet. çıkan bir durumdur. Nereden baksan daha 2 yıl bile olmadı. Bu nedenle bunlar madem kendi işlerinde bu kadar acele davranıyorlar, Türkiye'nin mesela Avrupa Birliği üyeliği konusunda hiç de öyle
bir aceleci değiller.
Artı Türkiye şunu söylüyor, yani siz NATO üyesi olacaksınız ama Türkiye'den kaçan her türlü teröriste orada yardım, yataklık yapacaksınız hı hı. ve bu suç teşkil etmeyecek. Önce yasalarını değiştirdiler. İşte PKK'yı, terörü suç olarak kabul ettiler. Hatta şöyle enteresan bir durum var. Avrupa ülkelerinin çoğunda, yani İsveç özelinde söylemiyorum. Hı hı. Kur'an-ı Kerim yakmak suç değil.
Evet, özgürlük,
ifade özgürlüğüdür. PKK bayrağı, flaması açmak suç değildir. Türkiye aleyhinde her türlü iftira, hakaret ve slogan atmak suç değildir. Ancak Filistin'e özgürlük diye Filistin bayrağı açtığınız zaman sizi derdest ediyorlar.
Filistin poşesi bile tehlike evet. görülüyor.
İsrail terörist dediğinizde sizi derdest ediyorlar, evet. tutukluyorlar. Ama PKK Türkiye terörist dediği zaman
ifade özgürlüğü.
İfade özgürlüğü. Bu da Türkiye'nin gözünden kaçmıyor. Başta İsveç olmak üzere batılı ülkelere diyor ki, müttefiksek, yani müttefiklik hukukuna riayet edelim. Yani bu standartlarımız, nasıl evet. ki Türkiye'den bir gıda ürünü satın alırken Avrupa Birliği'nin belli standartları var. Diyor ki işte gübre, ilaç kalıntısı şu kadar olursa almam diyor. Hı hı. Yani kendilerine göre bir standart koymuşlar ve buna uyuyorlar. Peki siz söz konusu insan hakları, demokrasi, Müslümanın Müslümanca yaşama hakkı söz konusu olunca hiçbir hak, hukuk tanımıyorsunuz. Bu da Batı'nın bu çifte standartına karşı, işte İsveç örneğinde olduğu gibi, daha bunun meclis aşaması var. Yani Türkiye İsveç'in NATO'ya katılması konusunda, yani çok da fazla Türkiye'nin stratejik bir öneminde olan, gündeminde olan bir konu değil. Bu Amerika için önemli, Çin için önemli. Çünkü Çin son dönemlerde küresel ısınmanın da etkisiyle gemilere yüklediği mallarını Arktik dediğimiz o kuzey denizinden, kuzey kutbu üzerinden Avrupa'ya ve Amerika'ya normal Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı, Akdeniz üzerinden gönderdiği sürenin çok daha az bir mesafeyle evet. gidebiliyor. Dolayısıyla bu kuzey kutup bölgesinin stratejik önemi bir anda arttı. Bu nedenle de işte İsveç'i NATO yanına alarak bu Arktik dediğimiz bu bölgede, çünkü bir de devasa petrol ve maden yatakları var o denizin tabanında. Hı hı. İşte NATO ve Amerika, daha doğrusu Amerika, İsveç'i yanına alarak o bölgede Çin'in ve Rusya'nın etkinliğini dizginlemek istiyor. Çünkü Rusya'nın çok büyük bir haritaya baktığımızda Kuzey Kutbu çevresinde hükmettiği bir alan var. İşte bu İsveç'in üyeliğini bir de bu yönden değerlendirmek mümkündür.
Peki hocam. İsveç'in üyeliğiyle Türkiye'ye F-16 satışını bir tutan, bir arada ifade eden Amerika yine bu konuda ayak sürmeye devam ediyor. Ama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dün bir açıklama geldi. 40 adet Eurofighter alınması noktasında kararlı olduklarını ifade etti. Burada İngiltere ve İspanya'nın ön aldığını ve onların buna olumlu baktığını, Almanya'nın da olumlu bakması için İspanya ve İngiltere'nin ikna edici rol üstleneceklerini ifade etti. Bu ne anlama geliyor hocam? Yani Eurofighter'ın Türkiye'ye kazandırılması, Almanya'nın ikna edilebilmesi mümkün mü? Bunu soralım.
Aslında hani bir taraftan Amerika'nın hışmını üzerine çekmemek adına şimdi diyor ki F-35 veriyorsan, F-16 veriyorsan satın alırım. Onlar da alışmışlar, hem parayla satıyorlar hem de
şarta bağlıyorlar.
Şartlar ve dayatmalar yapıyorlar. Evet. Diyor ki biz bu dayatmaları kabul etmiyoruz. O zaman bunu Su serisi, Rusya'da da benzer evet. uçaklar var, Çin'de var. Fakat Rusya ile Çin alternatifini değil de yine
NATO içerisinde
Batı ve evet. NATO içerisinde işte Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya konsorsiyumunda evet. olan Eurofighter'ları almaya yönelik bir takım beyanatlar var. Aslında Türkiye biraz bu konuda işi
zamana
yayıyor. Çünkü önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde inşallah Türkiye önüne çok ciddi engeller çıkarılmaz ise kendi uçağını, yani evet. satın almayı düşündüğü uçaklardan çok daha iyisini kendisi yapıp hatta evet. komşu, dost, kardeş ülkelerde ihraç edecek duruma gelecek. Mesela 2000'li yılların başında bir oyuncak, bir drone şeklinde küçücük bir drondu o Bayraktar'ın
evet. Kızılyanması mı?
Şeyleri, projesi.
Evet,
ama o büyüyerek o İHA, evet. SİHA oldu, TB2 oldu, TB3 oldu. Evet. Şu anda dünyada hatta insansız
uçak
yapabilen Türkiye tek ülke konumuna geldi. Bu nedenle de eğer biz bu teknolojiyle, bu hızla devam edersek zaten 3-5 yıla kadar
kendimize yeter duruma geleceğiz.
Ülkelerden almamıza da gerek kalmadan kendi imalatımızı yaparız inşallah. Ama bir taraftan da işte şeyi kurtarma adına, zevahiri evet. kurtarma adına işte sen vermiyorsan buradan alacağız gibisinden. Hı-hı. Yani Amerika aslında satmayı da çok istiyor. Da işte alışmış, diyor ki eski noktaya getireyim diyor.
Seni
ama
diyor, evet.
Yani diyor ki sen hem bizden bu uçağı al, Suudi Arabistan'a öyle yapıyor, Körfez ülkelerine öyle yapıyor. Uçağı satıyor. Hı-hı. Bir diyor İsrail'e karşı kullanamayacaksın. İki diyor işte pilotların maaşını vereceksin, ben göndereceğim. Üç diyor şunu yapacaksın.
Şu kadar modernizasyon şeyi
ve
vereceksin.
Bu şartları dinleyince sanki ikinci bir defa daha satmış gibi
evet.
oluyor. Ve buna alışmış Amerika, Batı. Yani aşağı yukarı yarım yüzyıldan beri böyle bir alışkanlığı var. Ve bunu bırakmak istemiyor. Türkiye'ye de dayatıyor. Türkiye'de diyor ki yani bu bir ticarettir. Yani karşılıklı iki ticari partner gibi bunu yapacaksak varım, yoksa diyor almıyorum diyor. Ve bu da hı hı. Amerika'nın Türkiye'ye karşı çileden çıkmasına sebep oluyor. Yani
evet.
Yani Türkiye 70'li yıllarda, 80'li yıllarda böyle değildi diyor. 60'lı yıllarda böyle değildi diyor. MIT'in maaşını Amerika veriyordu 60'lı yıllarda. O, Alif Fuat Doğu'nun hatıralarına hı hı. baktığımızda. Şimdi MIT İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde takır takır operasyon yapıyor. Amerika'nın eğittiği, donattığı, beslediği, büyüttüğü oradaki militanlarını derdest ediyor. Hatta 150 kilometre geriye, Süleymaniye'ye kadar da gidiyor, operasyonunu yapıyor. Bu da Amerika'nın hiç hesaba katmadığı bir durumdur. Ama Türkiye diyor ki bu koridoru sana açtırmayacağım. Bana rağmen bunu yapamazsın diyor ve bunu da 2017'den beri yaptığı operasyonlara, Fırat Kalkanı'yla başlayıp en son Barış Pınarı'yla noktalanan ve hala da her an yenilerini yapabileceğini bütün dünyaya deklare ediyor. Bu yönüyle baktığımızda Amerika ile Türkiye aslında bir bilek güreşi yapıyor. Amerika eskikisi gibi olsun istiyor. Türkiye de diyor ki artık o eski değil, günler geride kaldı. Olayın biraz hülasası budur diye değerlendirebiliriz.
Evet. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in meclisteki bakanlığının sunumu yaptığı sırada S-400 konusu da gündeme geliyor. S-400'ü hala hazmedemeyenler var bu arada. CHP milletvekili diyor ki ne zaman kullanacaksınız bunu diyor. Bakan Güler de diyor ki kullanınca görürsünüz, nereye kullanıyorsunuz, bu çamaşır makinesi mi diyor. Böylesine bir diyalogda geçiyor değerli hocam. Son olarak Biden-Xi görüşmesine de bir göz atalım ve programımızı nihayete erdirelim. Amerika'nın San Francisco şehrinde Biden ve Xi bir araya geliyor. Bir yıl aranın ardından yüz yüze. Bu görüşmenin önemine dair neler söylersiniz? Bununla noktalayalım.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun zamandan beri Pasifik bölgesinde kendine rakip olarak Çin'i gördüğünü biliyoruz. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda 2 tane atom bombası atarak teslim aldığı Japonya'ya ordu kurma izni vermemişti. Aynı şeyi Almanya'da yapmıştı.
Evet.
Şimdi Japonya'ya diyor ki çevrende düşman çoğaldı diyor, ordu kurmalısın diyor. Çünkü Çin'le bir kapışmaya girdiğinde doğal müttefik olarak Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler doğal müttefikidir Amerika'nın. Dolayısıyla onların hazır silahlı gücünün lazım artmasını istiyor. Yani ama her şeye rağmen bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Amerika'nın dünyanın dört bir yanında askerleri var, üsleri var. Ama CENTCOM Orta Doğu bölgesinde.
Evet.
CENTCOM merkezi birlikler, yani Amerika'nın ana merkezinin hala Orta Doğu'da olduğunu da söylemekte fayda var. İnşallah yani bizim coğrafyamızdan giderek Pasifik'te kapışırlar da, çünkü savaş çok yıkıcıdır. Yani şu anda Suriye'de bir iç savaş oldu. En çok kaybeden Suriye oldu. Ukrayna'da savaş devam ediyor. En çok kaybeden Ukrayna oluyor. Niye? Bütün altyapısı yok oluyor. Bu nedenle de akıllı ülkeler savaşacaksa bile bunu kendi topraklarında değil, başka coğrafyalarda kozlarını paylaşıyorlar ve Amerika'nın da Çin'le Pasifik bölgesiyle hesabı uzun vadelidir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftalıkta Medeniyet Coğrafyamız programını nihayete erdiriyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.